İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar birlikteyiz. Türkiye'de bir taraftan seçim, bir taraftan deprem, bir taraftan da etrafımızda çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Amerikan Genelkurmay Başkanı Suriye'nin doğusuna gelerek PKK-PYD'lilerle görüştü. Arkasından Merkez Kuvvetleri Komutanı bölgedeydi. Nedense Amerikan üst düzey komutanlar mekik dokumaya başladı Suriye'de, Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD bölgesinde. Hem de seçimler öncesinde bu ziyaretler birdenbire arttı. Bunları konuşacağız. Bu arada Rusya, Türkiye, Suriye ve İran arasında görüşmeler gündemdeydi. Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde Moskova'da buluşmanın tarihi de belirlendi. 15-16 Mart tarihlerinde Moskova'da bir araya gelecekler. Bu buluşma önümüzdeki dönemi de etkileyecek bir buluşma. Bütün bunları kimle konuşacağız? Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi, uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Hasan Ünal'la konuşacağız. Hasan Bey merhaba.
Merhaba İsmet Bey, iyi yayınlar dilerim.
Sağ olun. Bize ilkokuldayken bir şey öğretmişlerdi, terliyken soğuk su içmeyin diye, ama ben onları çabuk unuttum galiba, içtim ve sesim kısıldı biraz. O nedenle kusura bakmayın.
Evet. Vallahi geçmiş olsun.
Sağ olun.
Bir şey bugünlerde pek çok insanda görüyorum etrafta.
Yani benim hatam oldu aslında. Hasan Bey, bir süre önce Moskova'daydınız.
Evet.
Moskova'dan Türkiye ve bölge nasıl görünüyor?
Vallahi kısa bir süreydi. Bir Valdai tartışma kulübünün davetlisi olarak orada Orta Doğu ile ilgili bir konferansa katıldık. Türkiye'de önemli bir tartışma konusuydu. Yani söyleyebileceklerim şu: Moskova işte bir defa savaşın başında işte Rusya çöktü, bitti, bir daha kendine gelemez, bu yaptırımların sonucunda Rusya artık yerle bir olur şeklindeki beklentilerin hepsini boşa çıkardığını şeylerden bir kere de orada gözlemleme şansımız oldu. Evet. Yani hayat normal devam ediyor. Oradaki uzmanlarla epeyce pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Ben bir sunum yaptım. Sunumda özellikle Türkiye ile Rusya'nın bu çok kutuplu dünya düzeninde yakınlaşmasıyla ilgili konuların arka planını, gerekçesini, iki tarafın bu işteki ulusal çıkarlarını falan da ele aldım. Yani şeydi, Moskova bu konulara nasıl bakıyor? Moskova'nın bu konulara bakış açısını tabii ki takip ediyoruz aynı zamanda. İşte özellikle Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecine Moskova epeydir olumlu bakıyor. Ayrıca görebildiğim kadarıyla Türkiye'nin bu Orta Doğu ülkeleriyle aşağı yukarı bir 10 küsur yıl yaşadığı kavgalı ilişkileri sonlandırma kararına da Moskova olumlu bakıyor. Örneğin Suriye ile Türkiye'nin yakınlaşma sürecini, normalleşme sürecini sadece olumlu görmekle kalmıyor. Aynı zamanda bu süreci bayağı ciddi ciddi de destekliyor. Evet. Arabuluculuk yapıyor bu süreçte. Buna karşılık sizin de baştan söylediğiniz gibi işte Amerikalılar süreci baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Geçen hafta önce Amerikan Genelkurmay Başkanı'ndan CENTCOM komutanı bölgede ziyaretlerde bulundular. Yani hiç mi hiç kabul edilebilir bir tarafı olmayan şeyler yapıyorlar. Çünkü topu topu orada 900 ila 1000 civarında Amerikan askeri olduğu söyleniyor. 900 ila 1000 civarında Amerikan askeri olan bir bölgeye Amerikan Genelkurmay Başkanı niye ziyarette bulunur? Amerikan CENTCOM, ki CENTCOM o bölgeden sorumlu komutanlık zaten. O niye gelir peş peşe? Bu bir gözdağı mıdır? Yoksa Türkiye ile Suriye arasında sizin de sonuç konuşmasında söylediğiniz gibi normalleşme sürecinin bir parçası olarak yarın ve öbür gün Moskova'da yapılacak Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyindeki toplantıyı ve ondan sonra yapılması düzenlenen toplantılar ve görüşmeleri sabote etmeyi mi amaçlamaktadır? Bunların hepsinin üzerinde durmak lazım. Yani bu konu gerçekten önemli. Çünkü Amerika hakikaten Türkiye'nin Suriye ile uzlaşmasına mani olmak için adeta her şeyi yapmaya hazırmış gibi bir görüntü veriyor.
Peki seçimlerle bir bağ görüyor musunuz bu ziyaretin? Çünkü Amerikan Genelkurmay Başkanları yani böyle ziyaretleri öyle çok fazla yapmazlar. Üstelik de geldiği yer tartışmalı bir bölge ve yani Amerika'nın orada bulunmasını gerektirecek hiçbir uluslararası hukuka uygun durumda yok.
Pek tabii yani yapılan şöyle birincisi zaten Amerika'nın orada bulundurduğu askeri kuvvetler uluslararası hukuka aykırı bir şekilde oradalar. Evet. Yani Amerikan kuvvetlerinin orada olmasını sağlayacak herhangi bir hukuki meşruiyet yok. Ne Güvenlik Konseyi'nden bu konuda çıkmış bir karar var ne de Suriye hükümetinin davetiyle oradalar. Dolayısıyla her iki açıdan da yani hangi açıdan bakarsanız bakın Amerikan kuvvetlerinin orada olmaması gerekiyor zaten. Ama işin bir de siyasi tarafı var. O da şu, şimdi Türkiye gibi bir NATO müttefiki diye her ağzına sakız olmuşçasına bunu ifade eden bir Amerika'nın sonra da dönüp Türkiye'nin hakikaten ciddi bir tehdit olarak algıladığı ve yok etmeye çalıştığı oradaki bu terör altyapısını destekleyen Amerikan kuvvetlerini orada bizzat ziyaret etmesi bu iki üst düzey komutanın akıl alır bir iş değil. Sizin de dediğiniz gibi yani biz Türkiye'de şimdi bir yandan deprem bir yandan seçim gündemiyle çok aşırı derecede meşgul olduğumuz için bu belki kamuoyunda yeterince yer bulmuyor. Yani ben sosyal medya hesaplarımdan hemen konuyla ilgili bazı mesajlar yazdım, yorumlar yazdım ve bunun pek böyle alışılmış bir şey olmadığını ve sürecin hakikaten yakinen takip edilmesi gerektiğini ve özellikle bir de şundan da hani sizin seçimlerle alakası var mı yok mu dediniz. Mesela bir Amerikalı gözlemci ki bayağı Türkiye'deki hükümete falan karşı ama esas hükümete karşı olmasından ziyade şeye karşı Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü
Mücadeleye karşı
esas yani bu bölgede bir Kürt devleti kurulmasını istiyor, sınırların değişmesini istiyor. Belki Türkiye'nin sınırlarının değiştirilmesinden ziyade işte böyle bir federal yapıya doğru evrilmesini, bu çözüm süreci falan diye yıllarca Türkiye'ye dayatılan, yutturulan biliyorsunuz şeyler vardı, dönemler vardı. Onları isteyen, destekleyen bir Amerikalı gözlemci diyor ki, yani diyor seçimlere gidilen süreçte diyor belki diyor mevcut hükümet o bölgeye bir askeri harekat düzenleyerek buradan işte kendi lehine bir milliyetçi dalga oluşturmak isteyebilir. Bunu engellemeye yönelik olabilir diyor Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın ve Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın ziyareti üzerine yapmıştı galiba bu şeyi yorumu.
İsterseniz mesela, onu okuyayım ben. Henry Berkey'in açıklaması. Evet. Bir toplantıda konuştu. Ben sizinki başka birisi olabilir ama aynı şeyleri söylüyor.
Yok ben de aynı şeyi
Demokrasileri Savunma Vakfı'nda 14 Mayıs Demokrasi Savunma Vakfı'nda düzenlenen toplantı panel. Daha yeni bu. Konusu da şu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefetteki Millet İttifakı'nı bekleyen zorluklar. Evet. Yani Türkiye'deki 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefetteki Millet İttifakı'nı bekleyen zorluklar başlıklı bir şey. Burada Hani Barkey'in açıklaması var ve orada yaptığı konuşmada Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın Suriye ziyaretine atıfta bulunuyor. Ve aynen söylediği şu, endişelerden biri Erdoğan'ın Kuzey Suriye'de kriz üretebileceği ve asker gönderilebileceğiydi. Çünkü bu milliyetçi oyları harekete geçirerek insanları bir bayrak etrafında toplayabilir. Bu çoğu siyasetçinin geçmişte uyguladığı geleneksel bir yöntem. Ancak Amerikan Genelkurmay Başkanı bu hafta sonu Suriye'nin kuzeyindeydi ve bence bu Erdoğan'a Suriye'nin kuzeyiyle uğraşma, ne yaparsan yap, bu kabul edilmeyecek mesajı vermenin en açık yolu diyor. Yani bir anlamda seçimlere de müdahale olduğunu ve seçimlerle bağlantılı bir şekilde oraya geldiğini net bir şekilde söylüyor.
Evet, aynen işte benim demeye çalıştığım şeydi bu. Şimdi öte yandan bu beraberinde şunu da getiriyor. Türkiye'nin Suriye ile yakınlaşma, normalleşme çabalarının aslında ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor.
Evet, evet.
Biliyorsunuz ben yıllarca, en az 10-12 yıl boyunca Türkiye'nin bu Suriye politikasının yanlışlarını anlatmaya çalıştım. Ve sadece Suriye politikası değil, bütün dış politikasının gözden geçirilmesi gerektiğini anlattım. Ve bir manada mutluyum ki, ya da işte akıl galebe çaldı ki, sonuçta işte 2-2,5 yıldır Türkiye attığı adımlarla bu Orta Doğu'da kendisine, kendi kendine kurduğu tuzaklardan çıkmaya başladı. Suudilerle, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, ondan sonra aynı anda Mısır'la, İsrail'le ve nihayet Suriye'yle ilişkilerini normalleştirmeye çalışıyor. Diğerleriyle bu süreci büyük ölçüde tamamladı. Sürece Ruslar tam bir destek veriyor Suriye'yle ilgili sürece. Şimdi hep ben şunu savundum. Yani bu Suriye'nin kuzeyindeki PKK-PYD ile mücadele tabii ki bizim askeri yöntemlerle, istihbarat yöntemleriyle sürekli olarak üzerinde durmamız gereken ve hiç yavaşlatmamamız gereken bir mücadele. Bunda en ufak bir şüphe yok. Yani bunu sürdürmemiz lazım. Fakat aynı zamanda şu da var. Şimdi bizim bu mücadeleyi yaparken askeri, bu yapacağımız askeri harekatı en etkili sonuçlarla taçlandırabilmek için Suriye devletiyle de uzlaşmamız, teröre karşı ortak bir cephe oluşturmamız lazım diye.
Evet.
Çünkü yani şimdi siz Suriye devletine rağmen onun topraklarına gireceksiniz. Onun topraklarında PKK-PYD ile mücadele edeceksiniz. Tamam, bu belli noktalara kadar yapılır ama bu mücadeleyi birlikte yaptığınızda, yani bir tür Adana mutabakatı uygulamasına döndüğünüzde ve Rusya'yı da yanınıza aldığınızda orada PKK-PYD'nin tutunabilmesi hemen hemen mümkün değil.
Sonuç alırsınız yani, en azından sonuç alıcı bir şey.
Tabii tabii. Nitekim bakın kaç tane askeri harekat yaptık. Sonuç almadık mı? Aldık mesela, o koridoru parçaladık. Kuzey, bizim sınırlarımızı yalayarak geçmesini planladığı Amerika'nın o iğrenç koridoru parçalamış olduk yaptığımız operasyonlarla. Ama bizim vurucu darbeleri tam olarak PKK-PYD'ye karşı gerçekleştirebildiğimiz söylenemez. Bir de politikamızda bir sürü şey var. Birbiriyle uyumlu olmayan unsurlar var. Mesela İdlib'in Suriye'nin egemenliğine girmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu niye yapıyoruz bilmiyorum. Yani evet. İdlib'deki, İdlib'i kontrolü altında tutan terör örgütlerini destekliyor olamayız. Nitekim böyle bir şeyimiz yok. Ama uyguladığımız politika o tarafta onların işine yarıyor. Suriye devletini ve Suriye yönetimini zayıflatmaya yönelik mevcut politikamız ya da yakın zamana kadar uyguladığımız politika bu tarafta da PKK-PYD'nin işine yarıyor siyasi olarak. Dolayısıyla bunların evet. hepsini tartıştık, konuştuk hep yıllarca.
Evet.
Şimdi Türkiye bu Miley'nin, yani Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın ve CENTCOM komutanının şeylerine karşı, yaptığı ziyarete karşı belki de en etkili bir biçimde karşılık vermesi gerekiyorsa en kısa zamanda liderler zirvesini gerçekleştirmek olur. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye Devlet Başkanı Esad'ın el sıkışması, aynı toplantıda Moskova'da olacaksa işte Putin'in ve İran Devlet Başkanı Reisi'nin bulunması en etkili cevap olur. Yani dolayısıyla bu işi maalesef bizim bürokrasi biraz ayak sürdü bu işte. Mesela bırakın Dışişleri Bakan Yardımcıları toplantısını, Dışişleri Bakanları toplantısı ta Ocak ayında yapılabilirdi. Ve
evet.
Ocak ayının sonunda depremden önce bu bahsettiğim zirve de gerçekleşebilirdi.
Evet.
Ama çok yani bir şekilde bürokraside yanlışlıklar devam ediyor. Hatta hükümete destek veren çevrelerin söylemlerindeki şey devam ediyor. Yani hala Esed rejimi lafı devam ediyor. Hala bilmem ne rejim lafı devam ediyor. Karşı tarafı yaralayan laflar bunlar. Bunları bırakmak lazım. Eğer biz bir çözüm arayışı içindeysek, ki öyle olmalıyız.
Hasan Bey, ben lafınızı kesiyorum kısaca. Yani bu Amerikan Genelkurmay Başkanı ziyareti öncesinde biliyorsunuz Türk-Amerikan dernekleri var. İkili ilişkileri yapan. Şu anda da yanılmıyorsam Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın oralarda toplantılara katılıyor. Buna benzer bir sürü toplantı var. Yani dernek var, çeşitli toplantılar oluyor. Bizim Türk iş adamları da oralarda görev yapıyor ve Amerika'daki Türkiye masasından ekipler de bunlara çok yoğun ilgi gösterir biliyorsunuz. Siz de katılmışsınızdır mutlaka o toplantılardan bazılarına. Evet. Ben de birçoğuna katıldım daha önceki yıllarda. Şimdi bunlarla Amerikalılarla yakın ilişkisi olan, Türkiye masasıyla yakın ilişkili olan iş adamları beni bir süre önce uyarmışlardı. Dediler ki ya Türkiye'nin tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de Suriye ve Türkiye ile Türkiye'nin işbirliği yapacağını açıkladığı Türkmenistan dönüşünden hemen sonraydı. Amerikalılar demiştir ki ya Rusya meselesi bizim için hani kabul edilebilir işte tahıl koridoru var, şu var, bu var, hani bazı işleri de çözüyor ama Suriye'de böyle bir işbirliğini kabul etmemiz mümkün değil. Bu Amerika'nın seçimlerdeki tavrını da belirler. Yani çok net bir ifade kullanmışlardı.
Şimdi şöyle, bu Amerikalılar tehdit etmeyi çok severler.
Evet.
İşte yaptırım, tehdit falan, zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin adını değiştirmek lazım. Yani adını böyle işte akılsızca yaptırım uygulayan ülke falan şeklinde dönüştürmek lazım. Çünkü uyguladıkları yaptırımların çoğu kendi müttefiklerine, hatta giderek kendisini falan da vuruyor. Dolayısıyla Amerika'nın bu tehditleri olacak. Ama burada mesele şu: Amerika böyle diyor diye biz kendimizi yani felç olmuş gibi mi hissedeceğiz? Ya bir şey yapamıyoruz, kıpırdayamıyoruz çünkü Amerika böyle istiyor. Şimdi bunun yöntemleri vardır diplomaside, dış politikada. Yani bir yandan bu işi yaparsınız, bir yandan Amerika ile belli kontakları belli şekillerde sürdürmeye çalışırsınız. Yani dolayısıyla Amerika'da ya ben bunların üzerine bu kadar gidersem bu böyle olmaz, şu şöyle olmaz, sonuçta ben bu adamları şuraya doğru itiyorum falan diye düşünmeye zorlanır. Yani bu tek kutuplu dünya düzeninin tortularından zihnimizi temizlememiz lazım. Düşünme sistematiğimizi yeniden formatlamamız lazım. Ancak öyle biz bu işlerin üstesinden gelebiliriz. Yoksa kendi kendimizi felç ederiz düşünme manasında. Evet. Ya böyle yaparsam Amerika bunu yaparsa ne olacak? Amerika bunu derse ne olacak falan. Amerika bir de dış politika böyle siyah beyaz bir alan değildir. Yani gri tonların sayısız olduğu bir alandır. Yani bir konuda bir diyelim ki müttefikiniz veya dostunuz veya düşmanınızla siyahtan beyaza, beyazdan siyaha geçişiniz böyle bir anda olmaz. Çok bu zaman alabilir. Bunlar çok iyi müzakere edilir. Burada önemli olan şudur. Yani siz ne yapmak istediğiniz konusunda net ve emin olmalısınız. Benim görüşüm, Türkiye bu liderler zirvesine giden süreci iyi çalışmalı. Bunun için de bir, bu Esed yönetimi, Esed rejimi, yok bilmem ne gibi lafları bir tarafa bırakmak lazım. Efendim Suriye'de siyasal çözüm lazım lafını bir tarafa bırakmak lazım. Suriye'deki anayasa süreci biraz gelişsin, ona göre bakalım. Efendim biz isterse Suriye'yi muhaliflerle uzlaştırabiliriz. Bu lafları bir kenara bırakmak lazım. Yani biz şöyle bir havadayız. 8-10 yıl önceki havamızı sürdürüyoruz adeta ve sanki Suriye'yi yenmişiz. Ondan sonra gitmişiz Şam'ın dış mahallelerine girmişiz ve en son Suriye'ye bir şans veriyoruz. Diyoruz ki şunları kabul et. Ona göre hani Şam'a girmeyelim artık falan. Bırakalım bunları yani. Bu politika zaten kökten yanlıştı.
Çöktü de yani.
Pek tabii çöktü, yanlıştı. İyi ki çöktü. Evet. Çünkü bu böyle Allah korusun bu başarılı olsaydı ne olacaktı? Orası felaket bir yere dönüştü.
Evet.
Burnumuzun dibinde bir Libya oluştuğunu düşünün. Yani hele Libya'nın şimdilerde iyi kötü iki hükümeti var yani. Kontrol ediyor birbirini falan az çok şeyler, kriminalite oranı azaldı. Bir de Libya'nın ilk başlarda düştüğü durumu düşünün. Yani Libya ne olmuştu? Libya'da düşünün ne kural vardı, ne kanun vardı, ne bir şey vardı. Her şey oldu ve bir şey daha oldu. Afrika'dan, değişik ülkelerden gelip Libya'ya girerek oradan Avrupa'ya sığınmacı olmaya, mülteci olmaya çalışan insanları bir takım gruplar orada yakalayıp bunları gündüz gözüyle kadın erkek köle pazarlarında pazarlık usulü parayla satar oldular ya.
Evet,
yani
evet.
Allah korusun bu tür tabloların Suriye'de sınırımızda olduğu bir düzeni düşünün yani. Ve bu gayet mümkündü. Allah'tan olmadı. Şimdi kısacası bizim bir sığınmacıları geri göndermek. İki Adana mutabakatını güncelleyerek uygulamaya koymak. Adana mutabakatında PKK var, Kongregel var. Şimdi oraya PYD vesaire bunun bütün
HTŞ'yi falan koymak
bağlantılı olduğu şeyleri koymak lazım. HTŞ falan zaten bizim terör listemizde.
Evet.
Suriye hükümeti buraya başka bazı grupların konulmasını da isteyebilir. Bunda da bir sakınca yok. Ondan sonra hatta bunlar yapılırken aynı zamanda bir yandan sığınmacıların kafileler halinde geri gönderilme süreci başlayıp bir yandan bu Adana mutabakatı uygulamaya girdiğinde Suriye'de kontrolümüz altındaki toprakların Suriye'nin etkili egemenliğine devriş süreci de başlamalı. Yani orada da bir kademeli süreç tercih edilebilir. Yani bizim güvenlik kuvvetlerimiz, birliklerimiz oradayken Suriye hükümeti oralara ne bileyim işte hastaneye başhekim tayin eder, doktor tayin eder, okullara öğretmen tayin eder, müdür tayin eder. Oraya bir gümrük sistemi kurulur, gümrük memurları konulur. Yapılan ticaret işte uluslararası dış ticaret kurallarına uygun hale getirilir. Suriye'nin güvenlik birimleri, timleri gelir, bizimkilerle irtibat sağlar, işte kontrol sağlanır vesaire. Yani bir güvenlik zaafı olmadan bölgenin Suriye'nin egemenliğine devri oluşturulur. Şimdi tabii vaktiyle maalesef işte sanki oraları fete gitmişiz gibi falan da havalar yaratıldığı için bu bazen bazı insanlara çok şey geliyor, zorlama geliyor. Ya böyle bir şey olur mu? Ama biz oraları benim hatırladığım kadarıyla siz de gayet iyi hatırlıyorsunuz, takip ettiniz. Biz oraları fete gitmedik. Orta çağda değiliz.
Yani
kimse kimsenin toprağını fethedemez.
Evet.
Biz oralara PKK, PYD'yi söküp atmak için gittik. Biz oralara
zaten Rusya ve Suriye'nin de onayı oldu. Yani hava sahası açtı bizim harekatlarımız sırasında.
Yani
Rusya hava sahasını açmasaydı o başarı öyle sağlanabilir miydi? Bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanı da birkaç yerde söyledi.
Aynen. Dolayısıyla aklımızı başımıza almalıyız. Çıkarlarımıza odaklanmalıyız. Ardından Suriye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanımasına odaklanmalıyız.
Evet.
Ne bileyim Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıması için lobi yapmalıyız. Aynı şeyler Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri nezdinde de konuşulacaktır. Yani bizim bunlara odaklanmamız lazım, çıkarlarımıza. Biz dünyaya ferman okumuyoruz ya da yeni bir düzen getirmeye çalışmıyoruz. Ulusal çıkarlarımıza uygun davranmaya çalışıyor olmalıyız. Dolayısıyla son yıllarda geldiğimiz nokta tabii daha önceki yıllara göre mukayese edilemeyecek kadar daha doğru, daha ulusal çıkar odaklı. Bu çizgide devam etmekte fayda var.
Evet.
Yani şimdi bu Dışişleri Bakanları Yardımcıları toplantısının ardından bence hiç uzatmadan Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi ve en kısa sürede de mesela diyelim ki bu ayın sonunda filan da liderler zirvesinin yapılması ve bu arada da dediğim gibi mesela sığınmacıların geri gönderilmesi, Adana mutabakatına geri dönüş, bunların metinlerinin hazırlanması lazım.
Evet.
Türkiye'nin o toprakları Suriye'ye tedricen nasıl ve ne şekilde iade edeceğinin, Suriye'nin o topraklarında nasıl egemen kılınacağının bir yol haritası falan oluşturulması lazım. Çalışmaların hızlandırılmasında büyük fayda var yani.
Hasan Bey, şimdi tam bu Şu Dışişleri Bakan Yardım Toplantısı'na da geçeceğiz biraz. Onu biraz daha genişletebiliriz belki. Sanki Türkiye'de böyle bir Amerika ile seçime kadar, Türkiye'de biliyorsunuz Amerikancılar var. Bir de evet. iktidarın içinde de Amerikancılar var. Yani evet. bunu da görüyoruz. Herkes de biliyor. Yani Ankara'da kulislere gitseniz mesela birisini söyleyin. Ya o iktidar içindeki Amerikancı der yani, diyor yani. Biz duyuyoruz. Şimdi bazı temaslar var, bazı Amerikalılarla şeyler var. Yani burada seçime kadar hani NATO'nun taleplerini yerine getirelim, Amerika'yı frenleyelim, işte seçimi bu şekilde atlatalım, sonrasına bakarız diye zaman kazanmaya çalışan bir takım daha çok bürokrat kökenli şu andakiler. Yani muhalefetin Amerika'ya bakışı ayrı, bir de iktidar içindeki durumda. Onlar etkili mi acaba? Yani Amerika'yla işte bu tür temaslar falan veyahut da işte dışişleri bakanlar toplantısına ayak sürüme, liderler zirvesine ayak sürüme. Böyle bir şey seziyor musunuz?
Vallahi bu konuda spekülatif bir şeyler söylemek istemem. Bunları evet. tabii sizler, bir de biz akademisyen olduğumuz için hani bu işlerin labirentlerinde ne dönüyor tam olarak bilemiyoruz. Bir haber, bir gerçek olarak ortaya çıktıktan sonra onun analitik değeri nedir? Yani yaptığımız değerlendirmelerin neresinde neyi değiştiriyor veya neresinde neyi teyit ediyor diye bakıyoruz. Yani bizim mantığımız genellikle böyle çalışıyor. Bu dedikleriniz doğru olabilir. Yani ben genellikle devlet penceresinden bakıyorum. Hani evet. devlet penceresinden baktığımda da şöyle bir anlamadığım şey var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile uzlaşma ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya gelme sözünü ilk telaffuz ettiği günler 6 Ağustos'ta Putin'le Soçi'de yanılmıyorsam yaptığı görüşmeden sonraydı hemen.
Evet, evet.
Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan hani hükümetine şuna buna oldukça hakim birisi. Yani ne bileyim 1990'lardaki gibi bir koalisyon hükümeti, işte başbakan ayrı partiden, dışişleri bakanı ayrı partiden, dolayısıyla aralarında görüş ayrılığı var filan, hani bunların yarattığı bir takım bürokratik bekleme süreçleri falan var diyemeyiz herhalde, değil mi?
Evet,
ben o tarihten
evet.
itibaren valla bana sorarsanız ben o demeçleri falan okuduktan sonra, hatta bir galiba Semerkant dönüşü vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın, orada uçakta yaptığı bir konuşma üzerine böyle sabahın erken saatlerinde bazı gazeteciler aradı. Dediler ki hocam sen burada da haklı çıktın. Cumhurbaşkanı teyit ediyor, Suriye ile uzlaşmamız lazım. İşte devletler arasında sürekli küslük, sürekli kavgalık olmaz.
Evet,
tamam,
evet.
İşte
o buna dair meşhur açıklaması.
O meşhur açıklamayı falan okudular. Ben de hocam dediler yani tebrik ederiz. Yani sen dediler bu kadar senedir bunu anlattın, konuştun. Valla dedim benim hani dilimde tüy bitti diye bir laf var. Hani bilgisayarın klavyesinde de tüy bitti dedim. ama sonuçta oldu, ben mutluyum dedim. Demek ki şunu görüyorum dedim. Hani bilgiye dayalı ve ulusal çıkar odaklı yorum yaptığınızda bunun bir değeri var. Zamana yayılabilir. Zaman sizi haklı çıkarmak zorunda kalabilir ama günün birinde şey olur. Şimdi o tarihten bu yana bu iş niye bu kadar gecikti, ben bunu anlamakta zorlanıyorum.
Evet.
Çünkü dikkat ederseniz mesela yani Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'la uzlaşma süreçleri çok hızlı gelişti. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bir ara mesela Mısır konusunda da böyle bir ayak direme gibi bir şey oldu. Yani ama sonra zannediyorum yine Cumhurbaşkanı'nın müdahalesiyle süreç...
Tabii Katar'da yüz yüze görüştüler Sisi'yle beraber. Yeni bir aşamaya geçildi.
Aynen. Ve İsrail'le de böyle oldu yani. Şimdi
evet.
Bütün bunlar ortadayken yani Suriye işi niye bu kadar vakit aldı, ben anlamakta zorlanıyorum. Evet.
Hasan Bey bakın...
Ve bir de alt bürokrasiye çok fazla verdiğinizde bunun bizim dış politika incelemelerinde, özellikle sorun çözümü incelemelerinde şöyle bir şey vardır, literatür vardır. Şimdi siz devlet olarak bürokrasiye mesela A devletiyle kavgalı olma talimatı vermişsiniz. Şu konulardan dolayı.
Evet.
Şimdi bürokrasi bunu alır, o kadar ayrıntılı hale getirir ki ne bileyim Pasifik'teki bilmem ne tartışmayı da o devletle kavgalı olma senaryosu üzerine değerlendirir. Bilmem neredeki neyi de onun üzerine değerlendirir. Ve buradan kocaman nasıl diyeyim gökdelenler üretir. Tamam mı? Önünde dosyaları vardır yani. Şurada pozisyonumuz bu, burada pozisyonumuz bu, NATO içinde pozisyonumuz bu, dışında bu falan falan. Mesela Yunanistan tipik örnektir buna. Bu anlayışla karşılanacak bir şeydir. Fakat şimdi siz eğer mesela bir uzlaşmaya gittiğinizde eğer bürokrasiye biz uzlaşmak istiyoruz ne dersiniz diye sorarsanız işin içinden çıkamazsınız. Çünkü bürokrasi sizin önünüze çok ama çok inandırıcı sebep ve gerekçelerle gelip neden şunun şöyle olamayacağını, bunun böyle olamayacağını anlatır. Az önce dedim ya. Yani evet. Efendim işte Suriye'de bir anayasa süreci var. Yok işte Suriye'de siyasi süreç var. Yok bizim desteklediğimiz Suriye Milli Ordusu var. Onlar ne olacak? Efendim işte Suriyelileri geri göndermekten bahsediyoruz ama bu insanlar geri gider mi? Ya oturur sizinle tartışırlar yani. Mesela birçok insan Suriyelilerin geri gitmeyeceğini, gönderilemeyeceğini falan anlatır size.
Evet. Yani,
oysa bu böyle değil. Gönderilir de gider de. Bunun için devletin karar alması ve kararlı bir şekilde uygulaması gerekir. Şimdi dolayısıyla burada bir bürokratik süreç var gibi. Yani mesela bakan yardımcıları düzeyindeki görüşme bence şöyle bir sapma yaratıyor. Şimdi siz istihbarat başkanınızla ve savunma bakanınızla Suriye savunma bakanı ve Suriye istihbarat başkanını bir araya getiriyorsunuz Ocak ayının ilk günlerinde. Ve ondan sonra süreç yavaşlıyor ve sanki vazgeçilmiş gibi bir hava ortaya çıkıyor. Sonra Dışişleri Bakanı, bir de bu arada Ocak ayının ortasında en geç Dışişleri Bakanlarının bir araya geleceği konuşuluyor, söyleniyor. Rusya tarafı açıklama yapıyor. Biz diyor yani Suriye Dışişleri Bakanı'yla konuyu ayarladık. Yani burada üçlü görüşme yapmak mümkün diyor. Ama bizim Dışişleri Bakanı her ne sebepse bu görüşmeyle gitmiyor. Amerika'ya gidiyor, geliyor. Sonra konu gündemden düşüyor gibi oluyor. Bir de deprem girdi falan. Ve ondan sonra tekrar bu görüşmeye dönüldüğünde bu defa Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde görüşme oluyor.
Sayın Çavuşoğlu hocam burada bir açıklama yaptı. Dedi ki Rusya'dan olası Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlığı için teknik düzeyde bir toplantı yapma teklifi geldi. Yani gelecek hafta içinde bakan yardımcılarımızı Moskova'ya göndereceğiz ve bu toplantıyı İran tarafı da katılacak dedi. Yani bu bakan yardımcısı düzeyindeki toplantıyı sanki Rusya istemiş gibi bir ifade kullandı.
Bilmiyorum. İşte dediğim gibi biz bu işlerin labirentleri içinde dolaşmıyoruz.
Evet.
Doğrudur ama dışarıdan ben bir devlet bütünlüğü içinde baktığımda bu iş yavaş gitti.
Evet, evet.
Denilebilir ki hocam yavaş gidecek tabii çünkü ne bileyim Suudilerle, Birleşik Arap Emirlikleri'yle aramızdaki sorunlar, Suriye'yle aramızdaki sorunlar kadar değildi. Ama bunu denilirse o zaman ben de buradan şöyle endişe etmeye başlarım. Şimdi o zaman demek ki siz Suriye'yle ilgili uzlaşmaya dair bir zihniyet değişiminden geçmemişsiniz.
Evet, evet.
Ha, yani normalde eğer Suriye'yle uzlaşmaya karar verdiyseniz, yani efendim yok İdlib ne olacak, yok bizim desteklediğimiz gruplar ne olacak, şu ne olacak, bu ne olacak, yok anayasa süreci ne olacak, efendim diğer konularda bizim taleplerimiz vardı, onlar ne olacak? Eğer bunların peşindeyseniz zaten uzlaşma olmaz, hiç boşuna kendinizi yormayın.
Hocam bölgeyi yakından bilen, izleyen hemen hemen akademisyen olsun, gazeteci olsun, siyasetçi olsun, kim olursa olsun gidin sorun, deyin ki Suriye'de Türkiye'nin çıkarı nedir? Söyleyecekleri tek bir şey vardır. Esad'ın başta kalması derler.
Efendim Esad'ın şöyle Türkiye Cumhuriyeti devlet bütünlüğü açısından baktığımda
evet.
Ben Hasan İnal olarak şunu söylerim. Şam'da kim iktidar ise, kim yönetiyorsa evet, evet. Orayı bizim onunla işbirliği yapmamız lazım. Bu kadar.
Yani Şam'ın güçlendirilmesi gerektiği anlamında söylüyorlar tabii bunu.
Abi merkezi hükümet yani Şam hükümeti bir de yani bütün bu aramızda olup bitenlere rağmen adamlar gidip sırf bize karşı PKK'ya, PYD'ye destek vermiyorlar.
Evet, evet.
Onların işte otonomiydi bilmem ne gibi taleplerini tamam ya biz idare ederiz deyip içlerine almıyorlar. Yani hatırlayalım Afrin operasyonumuz sırasında ve sonrasında falan PKK, PYD'nin geçirdiği sinir krizini ve şeyi depresyonu düşünün. Yani o şartlarda gittiler Şam'a. Defalarca işte siz bize bir otonomi verin, bilmem ne yapın, biz size katılmaya şu şekilde razıyız falan. Hayır dedi adamlar, ellerini tersiyle ettiler.
Tabii canım.
Bir defa bu Amerika ile işbirliğinize son verin dediler.
Yani, en temel mesele, hiç çok spekülasyon haber yapılıyor. Şam hiçbir zaman PKK ile bir şey yapmadı. Tek şartı vardır, Amerika'nın oyuncağı olmayın dediler. Ve tabii, orada ayrı tabii. Bir devlet, ya siz kabul eder misiniz kendi devletinizin bölünüp başka bir şekle girmesine?
Ya şimdi mesela yani bizim üst düzey yetkililerimiz şöyle konuşursa olur mu? Diyor ki mesela eğer rejim, biz diyor rejim isterse rejimle muhalifleri uzlaştırabiliriz. Bu ne demek yani? Bir defa rejim kim? Bu yaralayıcı bir ifade, yanlış.
Evet,
İki, birisi bize dese ki Amerikalılar, tabii PKK, PYD diyemeyecekleri için, ya biz sizi Kürtlerle uzlaştıralım deseler ne deriz?
Kabul eder miyiz öyle bir şeyi? Bizim öyle Kürtlerle bir sorunumuz mu var yani?
Kürt insanıyla bizim ne sorunumuz olabilir? Yani?
Evet.
Biz kardeş değiliz, aynı şey. Ben Orta Anadolu'nun işte Kürt kökenli insanlarıyla yarenlik ederek büyüdüm yani. Bizim
evet,
ne ayrımız gayrımız var yani, biz aynı kökenin şeyiz yani, bazen etle tırnak deniyor, bazen kardeş deniliyor falan, öyle değil, aynı şey.
Ya Çanakkale'de yani Çanakkale şehitliğinde evet, mezarlarımız yan yana.
Ya yan yana değil, aynı mezarlar.
Aynı mezarda hatta.
Yani o öbür mezarda yatan da aynı kişi, bu mezarda yatan
evet,
da aynı kişi. Yani aynı bünyenin mensupları bunlar. Dolayısıyla şimdi bu meseleye böyle bakmak lazım. Millet bütünlüğü içinde bakmak lazım. E biz sizi şunlarla uzlaştıralım. Böyle şey olur mu ya?
Evet.
Yani Suriye devletinin bir defa iç işlerine karışmak anlamına gelen her şeyden elimize eteğimizi çekmemiz lazım.
Evet.
Bütün Orta Doğu'da bunu yapmamız lazım. Yani yok efendim Mısır'da şu oluyor, bilmem nerede bu oluyor. Bizi Cenab-ı Allah bu coğrafyaya nizam vermek üzere görevlendirmedi. Kendimize gelelim.
Evet.
Ama burada şunu da takdir etmek lazım yani. Son yıllarda özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan attığı cesur adımlar var bu konularda. Şimdi bunları da görmezden gelemeyiz. Yani bazen insanlar diyor ki mesela, ya efendim işte ama bozan bunlar değil miydi? Hani ben de geçen bir arkadaşa dedim ki ya bu şuna benziyor dedim. Şimdi mesela bir arkadaşınıza, dostunuza, eşinize, oğlunuza, kızınıza sigara içtiği için kızıyorsunuz ya da eleştiriyorsunuz. Hani ilişkinizin şeyine göre arkadaşınıza mesela diyorsunuz ki ya çok sigara içiyorsun, şunu bırak. İlgilenmiyor ama günün birinde sigarayı bırakıyor. Ve siz bu kişiye aynı şekilde aynı eleştirileri sürdürüyorsunuz. Bunun mantığı var mı?
Geçmişte yani, sen sigara içmiştin ama falan.
Falan gibi yani. Kaldı ki hani geçmişte sigara içip bırakmanın şöyle şeyleri olabilir. Hani kendi vücuduna zarar vermiştir. Bundan dolayı bir takım yan etkiler oluşmuştur. Allah korusun istenmeyen hastalıklara sebebiyet vermiştir. O zaman bile dönüp kişinin yani psikolojisini bozmamak için, ya ama sen de vaktiyle çok sigara içmiştin denilmez yani. Ya
tabii,
tam tersine eğer sigarayı bırakmışsa dersiniz ki ya ne güzel, bak ya bravo, iradene hayranım denilir. Değil mi yani?
Evet, evet.
Şimdi yani şimdi dönüp şunu anlarım, siyasi parti çok affedersiniz. Bende de bu bir mevsimsel alerji dönemi. Bu sene hafif seyretmekle birlikte
evet,
yine de bir miktar var.
Hocam şimdi, konuyu birazcık zamanımızda 15 dakikamız kaldı. Bir iki sorum daha var.
Şunu söyleyeyim sadece.
Evet.
Yani şöyle yani efendim mesela bu eleştirileri bir siyasi parti yapabilir. Bunu anlarım. Siyasi parti polemiğidir, bilmem nedir, ama ben bir akademisyen olarak baktığımda neyi görürüm? Bugünkü durum nedir? Buna bakarım. Bugünkü
evet,
durum iyi bir düzenleme, yani iyi bir gözden geçirme sürecine işaret ediyor. Suriye'deki eksikler ve gecikmelere rağmen.
Evet. Evet.
Ama mesela bu konuları ele alan akademik makale yazdığımızda tabii ki Türkiye'nin bu konuda ödediği faturalara değineceğiz.
Tabii, tabii.
Yanlışların faturalarına tabii ki.
Tabii.
Ama yani doğru böyle yapsa da eleştir, böyle yapsa da eleştir. Bu bir siyasi tavır olur. Yani hükümete tavır almak olur. Hükümete tavır almak ayrı bir konu. Onu da yapabilirsiniz. Ama akademik bir tahlil yapmak durumunda olduğunuzda bunları görmek zorundasınız yani.
Evet. Hocam, konuyu birazcık değiştirmek istiyorum. Şunun için malum seçimler var. İşte ittifaklar büyüyor, küçülüyor. Herkes ittifaklarını genişletmeye çalışıyor. İşte Cumhurbaşkanı adayları nihayet belli oldu. Günlerdir o mu olacak, bu mu olacak Millet İttifakı'nın adayı diye bunları tartıştık. Onlar netleşti. Bağımsız, daha doğrusu imza ile 100 bin imza ile mesela şu anda bana sürekli mesaj geliyor. Vatan Partisi 100 bin imza için Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kampanya başlatmış vaziyette. 100 bin imza toplamak için harekete geçmişler. Onun mesajları geliyor. Moskova'ya gittiğinizde Türkiye'deki seçimlerle ilgili hiç sohbetiniz oldu mu? Nasıl bakıyorlar?
Şimdi şöyle, gerek oradaki uzmanlar gerekse basın mensupları şunu soruyorlar. Mesela şimdi ben diyelim ki Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşma sürecinin rasyonel gerekçelerini anlattığımda bunu dinliyorlar ve diyorlar ki, hatta orada bir de Moskova'da ekonomi üniversitesi var. 1992'de kurulan bayağı büyük bir üniversiteye dönüştü. Yanılmıyorsam 50 bin öğrencisi falan oluşmuştu. Kan Hanım öyle söylemişti.
Evet.
Orada da bir konferans verdim. Mesela onlar şunu soruyor özellikle, hatta bazı basın mensupları verdiğimiz mülakatlarda soru olarak da sordular. Benim oradaki sunumum üzerine yine bazı oradaki Rus uzmanlar falan sorular sordular. Soru şu özetle, evet Türkiye ile Rusya arasında ciddi bir yakınlaşma var. Evet, bu iki ülkenin de çıkarına. Ama bu yani bu hükümetle mi sınırlı? Hatta diyorlar ki işte Recep Tayyip Erdoğan giderse ne olur? Hatta bunu başka yerlerden de duyuyorum. Mesela diyelim ki evet, bir Azerbaycan televizyonuna konuşuyorum. Hani ya da bir Azerbaycan gazetecisine veya başka yerlerde veya Avrupalılardan da aynı şekilde yani şu, bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikası mı? Ben bunu rasyonel olarak incelediğimde onun politikası olmaması gerektiğini, bunun bir devlet politikası olması gerektiğini, çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarına muazzam katkılarda bulunduğunu ve bunun devam ettirilmesi gerektiğini söylüyorum. Ama yani şimdi siz de diyebilirsiniz ki, ama hocam işte mesela alternatif muhalefet gelirse sürdürmeyebilir mi? Valla belki, yani muhalefet gelirse belki bu politikayı bir miktar esnetmek isteyebilir. Ama orada da benim görebildiğim, hani koltuğa oturduğunuz ve devlet gerçekleriyle rakamlarla falan yüzleştiğinizde bunu yapmak pek de kolay olmaz gibi geliyor.
Yani bir Türkiye gerçeği de var yani, bir Türkiye gerçeği var.
Tabii yani şimdi Rusya ile diyelim ki şimdi siz Ukrayna krizinde nasıl bir politikaya yöneleceksiniz? Yani Ukrayna'ya silah ve mühimmat mı vereceksiniz? Ukrayna ordusunu Türkiye'de mi eğiteceksiniz? Ukrayna'ya ne bileyim işte şunu verelim, bunu verelim, biz savaşın aktif tarafı olan biz Polonya haline mi dönüştüreceğiz kendimizi? Peki diyelim ki bunu yaptık. Bundan ne elde edeceğiz? Yani biz de Rusya'nın düşman ilan ettiği ülkeler listesine girdik. Şu anda indirimli aldığımız doğal gazı alamayacağız. İndirimli aldığımız petrol ve petrol ürünlerini alamayacağız. Bundan menfaatimiz ne olacak?
Bir de çok ciddi bir ticaret ortağımız yani. Hem ihracatta hem de bizim tedariğimiz için son derece önemli.
Efendim, yıllarca bizim en büyük dış ticaret ortağımız Almanya'ydı. Onu geçmişe benziyoruz yani rakamlarla.
Evet.
Turizm sektörü vesaire.
Turizm sektörü.
Yani Bu buralarda yaratacağınız bir gerginlik Rusya'yla sizi perişan edebilir. Hatta unutmayalım, bakın Rus uçağının düşürüldüğünde 2015'te Türkiye çok Amerikancı bir çizgideydi.
Evet.
Ve o sırada Rusya'nın uyguladığı yaptırımlar Türkiye'ye 7 ay içinde geri adım attırdı.
Hocam ben yani, Antalyalıyım. Antalya'daki yaş meyve sebze üreticisinin ve turizmcinin neler çektiğini çok iyi bilirim. Sokaklar bomboş kaldı yaz aylarında.
Ben de gittim orada Antalyalı bazı gruplara konferanslar verdim mesela. Onlar demişlerdi ki hocam eğer bu iş bir iki sene devam etsin biz burayı tatil ederiz neredeyse dedi.
Evet yani, evet yani evet.
Yani dolayısıyla bunun örnekleri var. Ay şu efendim ben batıyla kontağı bir miktar daha canlı tutacağım. İyi de bu nereye kadar mesela PKK-PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde bir devlet şeklinde yuvalanmasını kabul mü edeceksiniz? Türkiye'deki PKK'ya karşı yürütülen silahlı mücadeleyi, etkili silahlı mücadeleyi sonlandıracak mısınız?
Ya devlet bunu kabul eder mi hocam? Allah'ın sözü PKK'yı, FETÖ'yü tekrar devletin içine yerleştirme, yani KYK'lar şunu bunu veyahut da evet, bunu kabul etmeyi, devlet kabul eder mi?
Bunlar çok zor kararlar. Evet. Öyle kolay işler değil. Yani
zaten Amerikalılar da görüyor hocam, şey diyorlar yaptıkları son analizlerde, yani bizim istediğimiz iktidar iktidara gelse bile bizim istediklerimizi Türkiye'deki milliyetçi kamuoyu nedeniyle hemen yapamayabilir. Yani onların kendi ifadesiyle söylüyor.
Hatta bence hiç yapamayabilir.
hani bir şey var, meşhur bir laf vardır. Kibar konuşmaya çalışayım. Devlette bir süre sonra derler ya, popo oturduğu koltuğun şeklini alır diye. Böyle bir durum söz konusu da olabilir. Yani kolay değil öyle Türkiye'yi böyle bir sürecin içine sokmak. Hocam bir şey daha soracağım. Amerika'da ekonomi tartışılıyor. Uzunca bir süredir tartışılıyor. Ve bankalar krizine doğru gidiyor. İki banka battı. Ve
evet,
sırada çok sayıda bankanın olduğu söyleniyor. Ne dersiniz? Amerikan ekonomisi... Yani bankacılık sektörü önemli bir şey. Yani özellikle Amerika gibi devletlerde.
Vallahi bu konuda tabii iddialı şeyler söyleyemem. Konunun uzmanı değilim ama evet, finans uzmanları ne diyordur? Ama benim görebildiğim, uzaktan baktığımda bu neoliberal ekonomi politikaları sadece Türkiye gibi ülkelerde değil, işte başta Amerika olmak üzere gelişmiş ülkelerde de iflasın eşiğinde. Evet. Yeni politikalara ihtiyaç var. Tabii bu Amerika'daki krizin bir başka ayağı da şu. Şimdi Amerika bu tek kutuplu dünya düzeninde o kadar çok yaptırıma başvurdu ve başka ülkelerin özellikle rezervlerine, asetlerine el koydu ki bunun sonucunda aslında kendi ayağına kurşun sıkmış oldu. Çünkü bu Amerikan dolarının rezerv para olarak dünyada kalması için güven ortamına ihtiyaç vardı.
Evet.
Fakat şimdi bu güven ortamını Amerika'nın bizzat kendisi zedeledi ve neredeyse yıkmak üzere.
Evet, evet.
Şimdi çok sayıda ülke yaptırımla karşılaşınca bunların bazıları da deve dişi gibi ülkeler falan. Evet. Bu arada yükselen bir Çin var. Bu arada Amerika'nın tek kutuplu dünya düzenine kafa tutan bir Rusya var. Amerika'nın
Hindistan
tek kutuplu
var.
Dünya düzeninden memnun olmayan Hindistan var, Brezilya var, Latin Amerika ülkeleri var.
Hatta Avrupa var.
Ülkeler var.
Hatta Avrupa.
Hatta evet. Şimdi bütün bunlar bizi bir yere getirdi. Mesele tek başına İran meselesi değil. Hani tabii, 1980'lerde 90'larda bunu İran'a indirgeyerek efendim ama İran'da şöyle, İran'da böyle diye satabiliyorlardı belki. Ama öyle bir noktaya geldik ki şimdi siz bu kadar çok yaptırım uygularsanız o zaman bu yaptırımların önce kenarından dolaşmak, sonra da buna alternatif bir finans dünyası, buna alternatif bir ödeme dünyası, buna alternatif bilmem ne dünyası oluşturmak için devletler harekete geçer. Şu anda da onu görüyoruz.
Geçtiler. Yani hocam şeye ne diyorsunuz?
Çin'in Suudi Arabistan'la İran'ı...
Ben de onu soracaktım hocam. Yani Pekin'de birleştirdiler. Nasıl görüyorsunuz bunu?
Bence bu çok kutuplu dünya düzeninin ileride tarihçiler tarafından, siyasi tarihçiler tarafından yazıldığında en önemli olaylarından biri diye anılacak. Düşünün yani Suudi Arabistan ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki en önemli müttefiki, işte bu tür ülkeleri Amerika'nın kuklası, Amerika ne derse onu yapar falan gibi yorumlamanın da ne kadar dış politika çalışmalarına aykırı bir tavır ve tutum olduğunu bir kez daha gördük. Bu ülkelerin hepsinin kendi ulusal çıkarları var. İran'a karşı İran'dan tehdit algıladıkları sürece Amerika ile daha yakın ilişkiler kuruyorlardı. Ama şimdi öyle bir noktaya geldi ki çok kutuplu dünya düzeninin gereklerine, mecburiyetlerine çok iyi ayak uyduruyorlar.
Geçen sene böyle bir şey olacak dersek ne yaparlardı hocam? Herkes gülerdi herhalde, değil mi?
Evet, ama ben hep iddia ettim, yani çok kutuplu dünya düzeni çok yepyeni ilişkiler ağı geliştirecek. Yani bu böyle şu ana kadar işte iki kutuplu dünyada ve tek kutuplu dünyada formatladığımız kafa yapısıyla, zihniyetle çözümlenebilecek bir şey olmayacak diye epeyce konuştum ve birkaç tane de deneme yazdım bu konuda. Dolayısıyla bana sürpriz değil bunlar.
Evet.
Mesela Hindistan'ın Amerika-Rusya kutuplaşmasında ortada durması, dengeli durması gibi. Brezilya'nın mesela dengeli durmaya çalışması gibi. Suudlar da kendilerine daha dengeli bir çizgi tutturuyorlar. Bir yandan İsrail'le ilişkilerini devam ettiriyorlar. Bir yandan İran'la yumuşama çabası içindeler. Tabii bu İran meselesinin, İran-Suudi Arabistan diplomatik ilişkilerinin başlamasını abartmamak da gerekir. Yani bu aynı zamanda bir hassas bir süreç. Yani İran bu Arap ülkelerinin iç işlerine karışmaktan vazgeçmeli. Bunu yapabilirse, arada bir güven ortamı oluşursa, bu tabii Orta Doğu'daki bütün güvenlik yapısının ve güç dengesinin yeni bir şekil ve içerik kazanmasıyla sonuçlanır, muazzam bir şey olur. Ama dediğim gibi çok kutuplu dünyada çok bilinmeyenli denklemlerle karşı karşıya kalacağız. Ama özetle şu olacak: bölgesel ilişkiler, bölgesel işbirlikleri, bölgesel ittifaklar, ama aynı zamanda bölgesel çatışmalar da artacaktır diye düşünüyorum.
Düşünsenize hocam, Körfez dolardan vazgeçerse, ki mesela petrolde en büyük alıcı kim? Çin. Suudi Arabistan petrol alımlarında dolardan vazgeçerse yani bunun ne olacağını herhalde tahmin etmek çok zor değil.
Bu şu anda başlamış bir süreç yani. Evet, Hindistan'la evet. Rusya arasında işte milli paralarla yapılıyor. Şimdi BRICS'ten bir alternatif para geliştirme girişimi var diyorlar.
Evet, çalışıyorlar yani bunlar, şu anda. Evet.
Evet, bunlar nasıl olacak? Mesela BRICS'in adı değişebilir. Benim önerim var orada, United World diye. Birleşik Dünya olmalı şey. Adı neye karşı birleşmiş olduğu da belli. Yani işte yalanlar ve küstahlık imparatorluğu haline gelmiş olan Amerika'nın hegemonik yapısına karşı birleşen ülkelerin işbirliği platformu şeklinde düşünmek lazım orayı.
Evet.
Yani muazzam şeyler ufukta. Dolayısıyla bu yeni dünyayı bu şekilde iyi anlamak ve bunun şeylerine göre, gereklerine göre hareket etmek durumundayız.
Evet. Hocam, yine süremizin sonuna geldik. Ne diyelim, artık bundan sonrasını Amerika düşünsün. Yani her zaman papaz pilav yemez derler, hani bir söz vardır. Artık yeni bir dünya kuruluyor gerçekten ve dünyada artık Amerikan hegemonyası, dolar saltanatı sanki yavaş yavaş sona doğru ilerliyor. Tabii bunu Amerika gönüllü kabul etmeyecektir belki. Belki kan dökerek kabul edecektir. O da onun tercihi olur, ama geçmişte dünyada bunun örnekleri var. İşte Hitler var. Pek de kimsenin hayrına olmadı bu işler. Bedeli ağır olabiliyor ama sonucu da belli oluyor. O nedenle artık dediğim gibi Amerika düşünsün bundan sonrasını. Öyle bir sürece girdik herhalde.
Evet, bir de yani bu dolar kriziyle falan birlikte kendi içindeki finansal kriz de şu andaki uç veren kriz, böyle bir geniş çaplı ekonomik kriz şeklinde Amerika'yı silkelerse ve bu neoliberal ekonomilerle devam edilemeyeceği ortaya çıkarsa, Amerika'nın kendi içinde kendi halkını dizginlemesi falan da pek kolay olmayabilir.
Evet.
O yüzden pek çok açıdan enteresan bir dünyayla karşı karşıyayız. Bekleyip göreceğiz.
Evet. Trump da diyor ki, ben Amerikan derin devletini diyor bitireceğim diyor. O da ilginç bir açıklama. Evet.
Sayın... Doğru söylüyor. Evet. Onun yapılması lazım.
Konuğumuz Profesör Doktor Hasan Naldı. Hocam, çok teşekkür ederiz. Perşembe günü saat 15'te tekrar buluşmak üzere. İyi günler.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.